Ben böyle veda etmeliyim. Can Dündar, 22. ayrım. Hep Avrupa dışından örnekler verdiniz. Avrupa'da da var tabii. Mesela 40 yaşımda Fransa'da yaşarken de bazı güzel fotoğraflar çektim. İtalya'nın renklerini ise Avrupa'nın bir başka ülkesinde bulamazsınız. İtalya'nın kendine özgü bir renk uyumu var. O pastel renkler, öyle Roma'da falan değil, daha küçük şehirlerde. Orvieto diye bir mucize var mesela. 1200'lerden, hatta belki daha eskilerden kalma. Kasaba ile şehir arası bir yer. 1987 olacak. Orada bir Avrupa Konseyi toplantısına gitmiştim. Fotoğraflar çekmiştim. Kitabımda da var bunlar. Orvieto'daki, Venedik'teki, Verona'daki renkler, İtalya'ya özgü o sarılar, o kavun içiler. Sicilya'yı görmedim ama fotoğraflarından ve filmlerinden biliyorum. Sayfa 266'da yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. İran'da fotoğraf çekerken. Leopar diye Burt Lancaster'la Alain Delon'un oynadığı müthiş bir film var. Orada Sicilya var. Sicilya'nın renk uyumları var. Renkler olağanüstü. Bazı ülkeler böyle. Bazılarında da bir şey yok. Şimdi isim isim saymayayım ama bazı Orta Avrupa ülkelerine ya da çok bilinen, çok sanayileşmiş Batı Avrupa ülkelerine gidin, hiçbir şey yok açıkçası. Akdeniz gene farklı tabii. Akdeniz'in havasında var o fotojeniklik olgusu. Şimdi düşünüyorum da Türkiye, Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz daha değişik bir dünya. Akdeniz fotojenik bir karakter veriyor. Hasta yatağımdan çektiğim fotoğraflar. Fotoğraf tutkunuzda hiç kesinti olmadı mı? Aktif siyasetin içindeyken ya da TRT Genel Müdürüyken de vakit bulabildiniz mi fotoğrafa? Kesinti oldu tabii. Geçen gün eşimle konuşuyordum. Hayatımın bazı dönemlerinde hiç fotoğraf çekmedim. Mesela Lozan'daki talebelik yıllarımda. Hemen hiç fotoğraf çekmedim. Ama onun dışında genel olarak fotoğrafsız günüm geçmedi diyebilirim. Tabii Dışişleri Bakanı iken biraz zorluk çektim. Eskiden sokakta dolaşıp gönlümce fotoğraf çekebilirdim. Ama o zaman gittiğim her yerde ister istemez dikkat topluyordum. Yalnız olamıyordum. Ama insan fotoğraf çekmek isteyince yolunu yordamını mutlaka buluyor. Mesela son 1-2 yıldır rahatsızlığım nedeniyle öyle sokaklara çıkıp salınıp fotoğraf çekmekte zorlanıyorum. Daha çok arabanın içinden fotoğraf çekiyorum. Gerçi çok güzel fotoğraflar var. İleride bir sergi yapacağım ama o eski rahatlığım yok. Buna karşılık bir usul çıkardım. Şimdi yatak odamda bir televizyon var. Televizyondan fotoğraf çekmeye başladım. Tabi bunlara benim eserim, benim fotoğrafım denmez. Ama özellikle doğa belgesellerinden, doğa ile ilgili kanallardan çok güzel resimler çektim. Yattığım yerden çektim bunları. Özellikle de National Geographic kanalıyla bizim Türkiye'nin İS kanalında nefis görüntüler var. Tabi çektikten sonra çerçevesini değiştiriyorum. Renkleriyle oynuyorum. Yani üzerinde oynamaya, düzeltilmeye muhtaç fotoğraflar oluyor bunlar. Gene de ilginç şeyler çıkıyor. Mesela tilkiler diye bir seri yakaladım. Sonra flamingolar. Flamingoların o renkleri, maymunlarla ilgili bir program vardı National Geographic'te. Yatağımdan fotoğraf makinesiyle resimleri çekiyordum. Şimdi de çekiyorum. Hatta bazı günler biraz dinleneyim, çıkmayayım bugün dediğimde de aynı şeyi yapıyorum. Re re re, ra ra ra. Galatasaray sevdası. Sizde aileden kalma değil mi? Tahmin ediyorum eğer bir ailede baba kulüpçülüğe meraklıysa, yani tercih ettiği bir kulüp varsa, o zaman çocukların %90'ı babalarının tercihini benimsiyor. Baba Beşiktaşlıysa oğlu da %90 Beşiktaşlı oluyor. Fenerli ise Fenerli oluyor. Tabii benim için bu çok zor bir tercih olmadı. Zira benim babam müthiş bir Galatasaray taraftarıydı. Hatta sadece taraftarı değil, taraftarın çok ötesinde bir Galatasaray aşığıydı. Galatasaray yöneticisiydi. Hayatı boyunca da bu devam etti. Son gününe kadar. Çok ilginçtir. 1966 Aralık ayı oluyor. Ölümünden bir gün önce. Hangi vesileyle olduğunu hatırlamıyorum ama Galatasaray Müzesi'ne gidiyor. O ara biz bir kupa kazanmışız. O kupayla fotoğraf çektiriyor. O fotoğraf bende durur. Yazıhane odamın bir köşesinde. Benim daha yapmadığım, yapamayacağım şeyleri yapardı. O ölçüde bir Galatasaraylıydı. Bir ara ikinci takımda sol half mı, sağ half mı ne oynamış Galatasaray'da. Sizde var mı futbolculuk? Benim hiç futbolculuğum olmadı. Kabiliyetim yoktu zaten futbola ve spora. O anlatırdı futbolcu arkadaşlarının formalarını evlerde yıkatırlarmış. Yıkama, dikme, temizleme, onarma işlerini arkadaşlar üstlenirmiş. Babam da futbolcu arkadaşlarının formasını bazen eve getirip babaannemden yıkamasını rica edermiş. Çeşitli vesilelerle ben de şahit oldum. Herkesin saydığı bir kişiydi Galatasaray camiasında. Özellikle işler kötü gittiğinde başkanlık teklif ederlerdi. Ama o öne çıkmak istemezdi, sevmezdi. Ama devamlı ya yönetim kurulundaydı ya özel bir komitenin başkanıydı. Ya da divan heyetinin başkanı veyahut üyesiydi. O tabii beni de etkiledi. Benim futboldan ilk hatırladığım Beşiktaş stadı vardı. Elimden tutup Dolmabahçe'de Beşiktaş stadına bir maça götürmüştü beni. Ya Beşiktaşlı ya Taksimli. Şimdi tam hatırlayamıyorum. İlk seyrettiğim maç o olmuştu. Tabii ben de onun gibi hızlı bir Galatasaraylı oldum. Hiçbir zaman onun kadar olmadım ama o geleneği yaşattım. Daha sonraki yıllarda müthiş bir futbol meraklısı da olduk. Sayfa 269'da yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. Galatasaray'ın unutulmaz zaferlerinden Hertha Berlin maçını Joschka Fischer ile birlikte izleyen İsmail Cem, takımı birbiri ardına golleri sıralayınca çok duygulanmıştı. Ne düzeydeydi merakınız? Siyasetin içindeyken de devam etti mi? 10-11 yaşından başlayarak maç kaçırmadım. Ortaokul hazırlık senelerinde bizim bütün maçlara giderdik. Numaralıya bilet alıp gitme imkanımız vardı ama hayır. O dönemde İnönü Stadı'nın küçük bir bölgesinde sıkışmıştı Galatasaray tribünü. Karşımızda Beşiktaş. Hele Fener olduğunda stadın büyük kesini onlar kaplardı. Yani bugünkü gibi değil. Bugün hepsi bir dengeye gelmiş vaziyette. Maça gittiğim vakit ne kadar Fenerli varsa o kadar Galatasaraylı var. Ama o dönemde Galatasaraylılar olarak en köşedeki iki direğin arasına kapalıda sıkışırdık. Gerisi olduğu gibi örneğin Beşiktaş'ta olurdu. Her hafta adeta abone olmuştum. Halam benim için bir bayrak dikmişti galiba. Bir de takkelerimiz vardı. Mahalleden ve okuldan arkadaş 4-5 kişilik bir gruptuk. Hep beraber maça giderdik. Maça gitmek sonradan da devam etti. Sabah gazetesinde ben bir ara siyasi yazı yazıyordum. 1980'lerde olacak. Orada yeni müdürümüz olan Koyu Fenerli Zafer Mutlu ile konuşmuştum ve Galatasaray'ın maçlarına yorum yazmaya başlamıştım. Tabii bilmediğim konulara girmiyordum. Hele başka takımları falan hiç ağzıma almıyordum. Ama Galatasaray'ın çok dikkatli bir izleyicisi olduğumdan, bunca yıl sonra artık herkes kendimi bir çeşit teknik direktör mertebesinde gördüğünden yahut herkes gibi ben de kendimi teknik direktör düzeyinde gördüğümden yazıyordum ve bayağı okunuyordu, beğeniliyordu. Belli bir süre devam etmiştim. Oğlunuzda bu gelenek devam etti mi? Galatasaraylılık meselesi babamdan bana geçti. Tabii benden de oğluma geçti. Hem de ilginçtir. Bizim aile bu konuda demokrattır. Çünkü rahmetli kayınpederim Razi Trak Fenerbahçe kulübünün başkanıydı belli bir dönem. Yani eşimin ailesi. Baba tarafı özellikle tam bir Kadıköylü. Kayınpederim de anlatırdı. O da Fenerbahçe'de babam gibiymiş. Kısacası hanım tarafı da baba tarafının Fenerbahçeli örneği. Kızım İpek yine bir denge yaratmak için anne ailesi gibi Fenerbahçeli oldu. Oğlum Kerim babamı göremedi. Babam vefat etmişti Kerim doğduğunda. Kayınpederimi ise çok severdi. Kayınpederim de oğlumu çok severdi. Ama oğlum müthiş bir Galatasaraylı oldu. Babayı örnek aldı. Hatta belki benden daha küçük yaşta maçlara gitmeye başladı. Bunlarda kavgalar, itişmeler bizden daha çoktu. Kerim bunların içine göbeğine gidiyordu. Bir ara Galatasaray kapalı tribününde bizim oğlan meşhurmuş zaten. Herhalde oğlumun 13-14 yaşlarında olduğu dönem. O sıra Galatasaray bir türlü şampiyon olamıyor. 5-6 yıl sürdü bu ve hepimiz bu nedenle gayet de üzgünüz. Bizim oğlan her hafta heyecanla maça gidiyor. Çoğundan gömleğinin düğmeleri kopmuş vaziyette, göğüs bağır açık, ceketi kirlenmiş vaziyette dönüyor. Bir şey değişmiyor. Galatasaray bir hafta kazansa 2 hafta kaybediyor. Gene böyle bir maç haftasıydı ve büyük bir takımla oynuyorduk. Fenerbahçe miydi, Beşiktaş mıydı hatırlamıyorum. Bizimki bayraklarını aldı, hazırlandı. Arkadaşlar, takkeler, atkılar, sarı kırmızılar falan maça gitti. Ve Galatasaray gene yenildi. Döndü Kerim maçta. Gene üst baştanlık. Geldi babacığım dedi. Biz mecbur muyduk Galatasaraylı olmaya? Bu lafı hiç unutmayız biz oğlumla. Dedim ki oğlum galiba mecburduk. Hakikaten şimdi de şaka kabilinden Galatasaray'ın maçını birlikte televizyonda izlediğimizde eğer kötü gelişiyorsa bunu söyleriz. Biz mecbur muyduk diye. Tabii kulüpçülük fanatizme dönüşmemişti. Aslında futbol hayatın güzellikleri arasında yer alıyor meraklılar için. Evet mecbur değildik tabii ama bir yerde de mecburduk ve iyi ki de mecbur olmuşuz. Kanal sesinden anlamak. Bir de hayvan sevginiz var. Evet, oldum olası hayvanlara, ev hayvanlarına karşı müthiş bir merakım, sevgim vardır. Şu son 1-2 yılda değil belki ama hayatımın hemen her döneminde ya akvaryumum oldu ya kanaryalarım ya da bir köpeğim. Bu da tamamen babamdan bana geçen bir özellik. Babam rahmetli müthiş bir hayvan severdi. Hatta İstanbul Serinofil Derneği'nin de üyesiydi. Evimizdeki hayvanlara esas bakan, bunlarla ilgilenen de babamdı. Annem pek taraftar değildi buna. Buna rağmen bizim apartmanda köpeğimiz oldu uzun yıllar. Ben o kadar becerikli çıkmadım. Benim evimde ancak kanarya yahut akvaryum oldu. Hakikaten çocukluğumda babamın tabiat ve hayvan sevgisinden çok etkilendim. Ve bunu hep yaşattım. Bugün bile hangi televizyon kanallarını en çok izlersiniz diye sorsanız tabii mesleğim gereği haber kanalları derim de bunun yanı sıra yabancıların içinde National Geographic kanalını, yerli kanallar arasında da İSTV'yi söylerim. Bilhassa Nasuh Mahfuki ve Coşkun Aral'ın başını çektikleri bir grubun oluşturduğu Dijitürk'te yayınlanan İS TV'yi izlerken iftihar ediyorum. Türkiye'mizde böyle bir yayının yapılabiliyor olmasıyla. Henüz çok yeni, bildiğim kadarıyla bir senelik falan. Bu bebeklik aşaması demektir. En büyük özelliği ki bunu ben çok önemsiyorum, bizi bize tanıtması. Türkiye'yi Türkiye'ye anlatması. Bütün sosyal gerçeklerimizle, tabiatımızla, yaşayan canlı varlıklarla, ormanlarla, bitkilerle, hayvanlarla bir Türkiye ortaya konuyor orada. Tabii dünya da var ama asıl fonksiyonu Türkiye. Ben çocukken Japon balıklarıyla dolu bir akvaryumumuz vardı. Bir de bakardık bir gün babam eve elinde bir kafesle gelir. Annem bir iki gün olaya ters baktığını belli eder. Kanaryalar yedikleri yemleri etrafa saçıyor diye. Ama işte kanaryalarımız olurdu ve ben bunları çok severdim. Baktığınız ev hayvanları sizde çok anı bıraktılar mı? Tabii ama gene de ev hayvanlarına olan merakımın yetişmemde ciddi bir etkisi olduğunu hep düşünmüşümdür. Hatta bir ara bir daha hayata gelirsem deniz biyolojisi okuyacağım, denizlerin biyolojisini incelemeyi meslek edineceğim diyordum. Biraz soyut bir alan olan siyasetin yerine balık türlerini nasıl kurtarabiliriz, deniz canlıları için hangi önlemler alınabilir gibi gayet somut konularla meşgul olmanın daha çekici olabileceğini düşünmüyor da değilim zaman zaman. Hakikaten böyle bir tercihle karşı karşıya kalsam yapmam da gene de düşünmüşümdür. Babam da bu konularda adeta benimle birlikte çocuk olur çocuklaşırdı. Akvaryuma eklemek üzere 3 tane balık getirdiğinde bunu büyük bir hadise gibi yaşardık. Fakat ölen olunca o da bir hadise oluyor. Çünkü bunlar çok nazik yaratıklar ve ölüyorlar. Kanaryalar daha dayanıklı ama akvaryum balıklarında maalesef. Acı bir hatıramız var babamla yaşadığımız gene çocukluk yıllarımda. Dikkat ederseniz bizim merak konularımız kedinin dışında yani anti kedi. Akvaryum balığı ya da kanarya kediyle olmaz. 3 temel merakımız da kediyle bağdaşan türden değil. Biz iki ayrı evde oturmuşuz büyük adada. Ben daha ilkokuldayım. Büyük adadaki eski evde 2 tane kanaryamız vardı. Bunları yüksek bir büfenin en tepesine koymuştuk. Gayet güzel ötüyorlardı. Çok da mutluyduk. Bir gün böyle yağmur felaket bir hava birden bir miyavlama sesi duyduk. Yazın büyük adadaki ev kapısı bacası kapalı bir yer değildi. Her tarafı açıktı. Nereden geliyor ses? Kedi mi girdi eve falan derken bir de baktık küçücük dünya şekeri bir kedi yavrusu. Titriyor soğuktan. Herhalde bir aylık ya var ya yok. Babam da dayanamadı. Ben de dayanamadım. Biz buna bir iki gün bakarız. Sonra da bırakırız bir köşeye. Zaten kuşlara zararı dokunacak bir büyüklükte değil dedik. Neyse ikinci gün geldi. Üçüncü gün geldi. Biz bir türlü kediye atamıyoruz. Zaten nasıl yetişecek? 2 tane kafesimiz var. İkisi de çok yüksek. Bir büfenin iki yanında duruyor. Biraz dursun da bakarız falan derken zannediyorum 3-4 haftayı bir ayı daha geçirdik. Kedi tabii iyi de bakılıyor. Daha bir güçlendi. Kendine geldi. Ama biz hala ihtimal veremiyoruz. Ondan kanaryalara bir zarar geleceğini. Bir de tabii işte seviyoruz da o da tuhaf bir duygu. Alışıyorsunuz bir yerden sonra. Derken bir gece miydi, sabahın çok erken saati miydi? Gümbür diye bir ses. Bir fırlamışım odamdan dışarı. Bizim o kedi nasıl yaptı anlamak mümkün değildi. Bir biçimde müthiş bir sıçramayla gidiyor ve o iki kafesten bir tanesine pençesini geçiriyor, kafesi yere düşürüyor. Ve kuşu da kapıp gidiyor içine. Tabii kafes yere düşünce altı açılmış. Belki kuş da zaten korkmuş. Korkudan hemen ölmüştür, bilmiyorum. Onu alıp gitmiş. İkinci kafese sıra gelememiş. Tabii hayvanın kabahati yok, kabahat bizde. Ama geri geldiğinde bu kez biz aldık kediyi ve büyük adada hayatını devam ettirebileceğini tahmin ettiğimiz bir yere bıraktık. Sayfa 273'te yer alan resmin altında şu yazı bulunmaktadır. Her zamanki gibi çalışma masasında ve kuşu yine başucundaki kafesinde. Köpeğiniz de oldu mu? Evet, uzun bir süre bir köpeğimiz oldu. Çok severdik. Babam yılda bir veya iki kez Avrupa'ya iş seyahatine giderdi. Tahmin ediyorum ilkokulun sonu falan olsa gerek. Babam Londra'dan dönüyor. Biz evde bekliyoruz. O zamanlar böyle pek havaalanlarına gidilmezdi. Babam geldi. Bir de ne görelim babamın elinde bir sepet. Sepet açıldı ve dünya harikası, güzel, küçücük, oyuncak gibi bir köpek çıktı. Bundan tatlı, bundan güzel bir şey olamaz. İspanyol kokarı denen türde. Tarçın, kırmızı renkli, uzun kulaklı, uzun tüylü ama inanılmaz güzellikte bir hayvan. Herhalde 5-6 aylık. O sıralarda bugün gibi değil. Bugün her tür köpek cinsini görmek mümkün Türkiye'de, İstanbul'da. O dönemlerde yoktu. Benim gördüğüm ilk İspanyol kokarı bizimkiydi. İsmi Sula. İsmi üstünde geldi ve değiştiremedik. Sula dişiydi. Çok uzun yıllar bizimle birlikte oldu. Çok sevdik Sula'yı. Sula da bizi çok sevdi. Uzun yıllar dedim ama şunu da belirtmek lazım. Hayvanların biyolojik yapısı, fiziksel yapısı belli bir hayat tarzına göre yaratılmış. Sula tarzı bir köpek işte bütün gün koşacak, toprakla temas edecek, sulak bölgelerde, sazlıkların içine bata çıka kendini tüketecek, av kovalayacak. Yani onun hayat tarzı bu. Siz alıp da Sula'yı yılın 9 ayı İstanbul'un Teşvikiye semtinde Başarı Apartmanı'na hapsettiğiniz ve günde ancak 1 saat dolaştırabildiğiniz vakit olmuyor. O hayat o köpek için bitmiş oluyor. Çünkü onun doğal şartları bu değil ve biz bu dramı sulayla yaşadık. Allah'tan yazları bir kurtarıcı gibiydi. Yaz aylarında bizim Büyükada'daki evde çok eğlenirdi Sula. Orada çılgınlar gibi koşardı zavallı. Sonra dikkatli bir şekilde kayaların arasından deniz kıyısına inip kendini sulara atardı. Hayvanın tabii ortamı buydu. Biz buna dikkat etmiyoruz açıkçası. Belki de azap çektiriyoruz. Galiba Robert Kolej'de ortanın sonlarındaydım. Bizim Sula ne yaptıysa yaptı ve hamile kaldı. Neyse tanımıyoruz damadı. Ama kız bizim kızımız. İyi bakmaya çalışıyoruz. Vitaminleri. Ama o fazla kilolarının, yağların hareketsizliğin etkisiyle doğum yaparken öldü. O gün hiç unutamıyorum. Apartmandaydı. Kıştı yahut sonbahardı. Babamın çocuk gibi hüngür hüngür ağlayışını bugün bile aynen hatırlıyorum. Tabii babam ağlar, ben ağlarım. İşte ablam ağlar. Böyle bir felaket günü oldu Sula'nın ölüm günü. İleri yaşlarda mesela iş hayatına atıldıktan sonra ilgilenecek vakit bulabildiniz mi hayvanlarla? Evlendikten sonra yani kendi evimi açtıktan sonra hiçbir zaman evimde köpeğim olmadı. Bir ara bakanlık döneminde bakanlık konutunun bahçesi olduğu için köpeğim oldu. Çünkü eşim evde hayvanı sevmezdi. Çocuk olan evde hayvan beslenmezler. Buna karşılık kanarya hastalığı hala içimde var. Babam üyeydi, ben üye değildim. Ama özellikle 1970'li yıllarda İstanbul Serinofil Derneği'nin Taksim'deki sergi alanına giderdim. Zaman zaman orada kanaryaları dinlerdik. Güzel dostluklar oluşurdu. Yani hayvanları seven insanlar kendi aralarında özel bir dil mi konuşuyor, özel bir anlaşma mı yöntemi kullanıyorlar bilmiyorum ama birbirlerini daha iyi anlıyorlar. Bu kanaryaların en makbul olanı Hars kanaryası yahut Cermen kanarya denilen bir tür. Bana göre müthiş bir olay. Çok yumuşak, çok farklı öten ve ilk kez 1800'lerde Almanya'daki maden ocaklarında maden işçilerini yetiştirdiği bir kanarya türü. Bunların nameleri olacak gibi değil. Yani bülbüle eşdeğerdi. O zamanlar ben de bunlardan çok istiyordum. Ama ancak plaklardan dinlemiştim. Kanarya sesinden anlayan, anlayabilen, onun namelerinin güzelliğini hissedebilen insanların iyi insanlar olacağını düşünmüşümdür. Bir kimsenin hem kanaryanın sesinin güzelliğinden anlaması hem de komşusuna kötülük etmesi bana göre mümkün değil. Benzer bir şeyi balıklar, akvaryum içinde söyleyebilirim. 1970'li yıllarda bunu bir gazete röportajında da söylemiştim. Akvaryum balıkları ve kanaryalar üzerinde en geniş özel kütüphanenin bende olduğunu sanıyorum demiştim. Bir ara ya 1970'li yıllar olacak ya da 60'ların sonu bir nedenle İsviçre'ye gittim. Bir gazetecilik işiydi yanlış hatırlamıyorsam. Orada Zürih'ten bir çift Hars kanaryası satın aldım. Onları Türkiye'ye getirdim. Eşleştirdim ve inanılır gibi değil ama 12'ye falan çıktı rakam. Tabii evin içi biraz etkileniyordu bu durumdan. Eşim çok titiz olduğu için hafiften isyan ediyordu. Birazını dağıttım ama bakanlık döneminin sonuna kadar, demek ki 2002 Ağustos'una ayına kadar hep bir kanaryam oldu. Sonra onları meraklılarına verdik. Siyasete girince de hayvanlardan vazgeçmediniz yani. Vazgeçilir mi? Yurt dışına gazeteci olarak, yazar olarak her çıkışımda mutlaka bir balıkla dönerdim. Küçük bir torbada su içinde balık. En son Abdullah Bey'i kutlamaya gittiğinde zannediyorum dış işlerinde akvaryumum duruyordu. Ne zaman yurt dışına gitsem bakanlık gezilerine bir fırsatını bulup özellikle İtalya'da hep balık aradım. Uzak Doğu'dan da bir kez aldım diye hatırlıyorum. Uzak Doğu bu diskus denen balıkları çok üreten bir yer. Akvaryum bambaşka, müthiş dinlendirici bir dünya. Bir akvaryumun, kendi akvaryumunun karşısına geçip yarım saat onunla meşgul olsam dünyam değişiyor. Dinleniyorum. O güzelliğin içinde kayboluyorum. Bakanlık dönemimde bir hatta iki köpeğimiz doğdu. Sula daha sonra hiç almamıştık. İnsan çok üzülüyor diye. Fakat bakan olunca köpek aşkım depreşti. Dışişleri Bakanlığı konutunun elverişli güzel bahçesi var. Derken bir gün gene havlama sesleri duyduk. Gene küçücük bir beyaz köpek sokak kapısı açılınca bahçeye girmiş. Peki şimdi ne yapacağız? Kulağından tutup tekrar sokağa atamıyorsunuz. Böyle müthiş, sevimli bir teriyer. Bu defa Yorkshire teriyer dediklerindendi. Birkaç gün kalsın da belki sahibi çıkar dedik. Derken benimsedik ve kaldı. Teriyerler çok zor köpekler. Bir daha hayatımda köpek sahibi olur muyum bilmiyorum ama herhalde teriyer almam. Çünkü sahibine müthiş bağlanıyor. El koyuyor adeta. Yanınıza kimse yanaşamıyor. Eve hele bir misafir gelip de benim yanıma yaklaşsa bizim küçücük şey saldırıyordu misafire. Ev halkına, bizim koruma arkadaşlara saldırıyordu. Benim çalışma odamın dışında evde dolaşması yasaktı. Adı Keyif'ti. O yetmiyormuş gibi bir ikincisi geldi. Kıbrıs'a gitmiştik. Çocuklar da vardı yanımda. Orada bakanlığa ait özel bir konut var. Kıbrıs'ın pointer köpekleri çok ünlüdür. Londra'dan gelip alırlar. O kadar ünlü o av köpekleri. Oradaki bakıcının pointer'ı 8 tane mi 9 tane mi de yavrulamış. Bizim çocuklar dayanamadı. Hadi baba alalım bir bakarız dedi. Bir haftalık yahut 10 günlüktü yavru ama anneleri bakmıyordu, bakamıyordu. Biz de dayanamadık aldık. Anlaşmamıza göre de köpeği Ankara'ya götürmeyecektik ve çocuklar İstanbul'da bakacaklardı. Kendi iş yerlerinde, evlerinde. Nerede köpek biraz büyüdü, bir iki aylık oldu. Evdeki koltuklara çıkmaya başlayınca, babacığım Ankara daha müsait. Bir süre kalsın da tekrar biz alırızlar başladı. Sonuçta Zagor Ankara'ya geldi. Çok güzel, kocaman bir köpek oldu. Çok monisti. Fakat keyif ahlakını bozuyordu. Ardından istifa etmeye karar verdiğinde bizi bir düşüncedir aldı. Ya benim yerime gelecek bakan köpek sevmezse, ya bunları sokağa atarsa, ya şöyle yaparsa, ya böyle yaparsa diye bir korku. Çünkü apartmanda bunlara bakamazdık. Ankara'da bir apartman dairesinde yaşıyorduk. Eşim bu konularda bir hayli beceriklidir. Ne yaptı etti? Büyük köpeği yani Pointer'ı Kıbrıs'a ilk sahibinin yanına gönderdi. Küçük daha zordu. Çünkü küçük hakikaten ısıran azgın bir şeydi. Sonradan maalesef bir kazada kaybettiğimiz koruma müdürümüz Sefer Tiryaki, ki hayatta en sevdiğim insanlardan biridir, bir komiser arkadaşıyla konuştu ve onun evine verdi. Hayatımızdaki köpek epizodunu da böylece kapadık. Sayfa 278'de yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. Köpeği keyif. Sanki başımızda dert yokmuş gibi. Hastalığınıza gelirsek, daha önce hiç sıkıntınız var mıydı sağlıktan yana? Sağlık konularında gayet düzensiz bir insan oldum hayat boyu. Bunu övünerek değil, bilakis ne kadar yanlış bir iş yaptığımı anlatmak için söylüyorum. Hiç kontrol yaptırmazdım. Tesadüfen bir partili beni bir gün kolumdan tutar, CHP zamanlarında tanıdığı bir hekime götürür, zorla beni kandırarak bir muayene ettirtir. Hepsi bu. Eşimi de dinlemezdim bu konuda. Dışişleri Bakanlığı'nda bu değişti. Gerçi yanlış bir iş ama bakan çok seyahat eder. Dolayısıyla çok yorulur. Sağlığımı daha ciddiye almaya başladım. Maalesef 15-16 yaşlarında sigaraya başlamıştım. Günde 1,5 paket. Hem de gayet sert bir İngiliz sigarası içiyordum. İlginç olan şu ki kontrollerde de fevkalade çıkıyordum. Kan tahlilim oluyor. 6 ayda bir röntgen çekiliyor. Her şey yolunda. Parti çalışmaları belli ölçüde fizik gücü de ister. Görseniz bu YTP zamanında partiler bana yetişemezdi. Çünkü dediğim gibi fazla paralı bir parti olmadığımız için ilçe merkezlerimiz hep asansörsüz binaların 4. 5. katında olurdu. Ben herkesten önce çıkardım. Merdiven yoksa sokakta herkesten daha hızlı yürürdüm. Doğrusu hoşuma da giderdi bu. Sağlık konusunda kendime müthiş güvenim vardı. Zaten çok nadir hastalanırdım. Öteden beri midemden çektim. Midemde hep bir ekşime olurdu. 20-25 yaşımdayken gitmiştim doktora. Sigaradan ya da bünyeden demişlerdi. Son hastalık nasıl ortaya çıktı? Karı koca doktor olan çok sevdiğim Mesut Çetinkaya ile Hülya Çetinkaya zorla beni bir kontrolden geçirdiler. Ben ne oldu tahliller diyorum. Tahliller iyi ama biraz daha bu işin derinine gitmek lazım diyorlar. Hani sporcular falan giriyor. Öyle büyük kutu gibi bir şeyin scan içine. Orada filmleri çekiliyor. Öyle bir şey yapacaklarmış. Tabii bundan önce senin bazı ilaçlar, sular içmen lazım falan diye biraz çocuk gibi kandırarak nihayet istedikleri derin muayeneyi yaptılar. Birkaç defa parti toplantısı, ara seçim falan diye atlattım ama nihayet beni o makinenin içine soktular. Ve sonuçlar geldi. Orada da bir şey döndü. Ben gelemem mi dedim, hanımefendi gelsin mi dediler. Yani bir şekilde eşim gitti sonuçları almaya. Ben artık sezmiştim sonuçların pek parlak olmadığını. Nitekim kanser teşhisi kondu, akciğerimde. Derhal üzerine gitmek, zaman kaybetmemek lazımmış. Hatta yurt dışında da göstermek gereği doğdu. Pek olağan değilmiş bu benim kanser hadisem. Böyle şeyler hep beni bulur. Normalde bu tür kanser olayları ameliyatla çözümlenirmiş. Sonra da ışın tedavisiyle kurutulurmuş. Olağan dışı dediğim bu tümör bütün kalp damarlarının kavşak noktasına yerleşmiş. Yani bırakın ameliyatı, dokunması bile zormuş. Birkaç tedavinin birlikte uygulanmasının gerekeceği de aklımda kalan konuşmalar arasında. Kalkıp New York'a gittik eşimle beraber. New York'ta bir dost vasıtasıyla eşimin de tanıştığı, aynı zamanda Türkiye'ye çok gidip gelen, Türkiye'yi çok seven bir Amerikalı hekim vardı. Üstelik görüşmediğimiz sürede Houston'dan gelip New York'un en önemli hastanesinde başhekim olmuş. Kendisini bulduk. Ondan akıl aldık. O bizi yönlendirdi. Sayfa 280'de yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. Kızı İpek'in mezuniyetinde. Sayfa 281'de yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. Oğlu Kerem'in mezuniyetinde. Çok ilginçtir. Amerikan vatandaşı ama Suudi asıllı. Hatta anlaşıldığı kadarıyla Türk asıllı bir hekim çıktı karşımıza. Suudi Arabistan'da çok büyük bir aileden, Türkilerden geliyordu. Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiğimde İçişleri ve Güvenlik Bakanı bir Türk'iydi. Şimdi onun amca çocuğu ya da kuzen çocuğu başka bir nedenle önümüze çıkıyordu. Bu tabii çok güzel bir rastlantıydı benim için. Zaten hekimler konusunda hep şanslı olmuşumdur. Çok mütevazi bir insandı. Ancak sadece New York'ta değil, bütün Amerika'da göğüs cerrahisi hakkında en bilinen hocalardan biriymiş. Burada bizim dışişleri teşkilatını anmadan geçemeyeceğim. Teşkilattan hep olağanüstü efendilik, dostluk gördüm. İlginçtir, New York'taki büyükelçilikteki temsilcilerimizden bazıları benim tayinimdi. Mesela Ümit Pamir. Daha sonra gelen Baki İlkin Bey de daha önce Washington'a benim devrimde gitmiş bir arkadaşımızdı. Hepsi çok yardımcı oldular. Ve tabii benim kabinemde protokolü yöneten fakat protokolün çok ötesinde katkılar da sağlayan genç kuşaktan Şevki Mütevellioğlu'nu almadan geçemem. Beni hakikaten çok seven, benim de hakikaten çok sevdiğim bir insandı. Özellikle New York'taki ilk günlerde, ilk müdahalelerde Şevki Bey'in dost tarafı, neşesi, içtenliği hepsinin çok olumlu etkisi oldu. Nasıl bir tedavi öngörüldü? Ben anlamam o işlerden. Beni içine soktukları röntgen aletinin daha gelişmiş bir modeliyle tetkik yaptılar. Doktorun biyopsi yapmasına gerek görüldü. Bizim o Suudi doktorun dediğine göre tümörün yeri kalbin altında olduğu için ameliyat yapılamıyordu. Ameliyat olmayınca daha zor oluyormuş işler. Biyopsi de çok uzun sürmüş. Bu arada eşim perişan olmuş çünkü hekimler ameliyata girerken 2 saat sürer demişler. 3,5 saatte doktor çıkıp da bitti deyince ferahlamış. Allah'tan Şevki Bey eşimin yanındaydı. Tabii ben hiçbir şey hissetmiyordum. Bu biyopsi sonucunda tümörün en kötü cinsten olmadığı ama ortadan kaldırılmak için hemen kemoterapiye başlanması uygun görüldü. Fakat ameliyat yapılmayacaktı. O arada Şevki Bey dış işlerinden arkadaşım Engin Bey gibi ileride büyük işler yapacak hariciyecilerimiz hep yanımdaydılar. İki ayağı olan ağır bir tedavi uygulandı. Birincisi klasik ilaç verme. 2 ya da 3 haftada bir kanser ilacı vücudumuza zerk ediliyor. Hep çok uzun sürdüğü söylenirdi. Benimki 2 saat, bilemediniz 3 saatte bitti. İkincisi ışın tedavisi. Her gün 5-10 dakika, gayet kısa bir süre ama cumartesi pazar dışında her gün yapıyorlar bunu. Sayfa 282'de yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. Torunu Yasemin Elçin'le. Sayfa 283'de yer alan resmin yanında şu yazı yer almaktadır. İpek Cem Tağ'ın kızları Emine ve İman ile Kerim Cem'in kızı Yasemin bir akrabalarının nişanında. Size sıkıntı veriyor muydu? Galiba Nisan'dı gittiğimizde. Ağustos ayına kadar adeta bir tatil yaşadım. Hep şaşıyorlardı. Benim hiçbir sıkıntım olmuyordu. Yalnız ilaç verdiklerinde 1-2 gün tuhaflık oluyordu. Biraz fazla uyuyordunuz. Buna karşılık öyle ağrıydı, yürüyememekti, enerji eksikliğiydi, hiç olmadı öyle şeyler. Tabii benim aklım hep İstanbul'da, Türkiye'de. Hekime sordum. Bir meslek arası versek acaba gidebilir miyim diye. Tabii gidersin dedi. Benim aklımda siyaset var. Hakikaten insan siyasete kendini kaptırdı mı gidiyor böyle. Neyse, ben siyasete hep doğru, iyi, güzel yanından baktığımı düşünüyorum. Siyaset bizde kıran kıranıdır. Yavaş yavaş başlayabilir miyim diye sordum. O ne demek? Bilakis ben seni teşvik ederim. Sevdiğim bir işse bunu desteklerim dedi. O sıralarda bacağımda hiçbir sorunum yoktu. İstanbul'a döndüm. Aslanlar gibi iyi hissediyorum kendimi. Yani öyle yürüteşle yürümek falan da yok. Birkaç gün İstanbul'da kalıp Göce'ye gittim. Bizim küçük bir teknemiz var. Oğlumla denize açıldık. Nefis birkaç hafta geçirdik. Göcek'te denizime girdim. Balığa çıktık. Bu arada tabii kitabı da yazıyorum. O sıra Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs yazıyordum. Amerika'dan Eylül başı için tarih verilmişti. Amerika'ya döndük. Randevular, tarihler daha önceden zaten belliydi. Gene tetkikler yapıldı. Son derece iyi çıktı sonuçlar. Bir defa göğüsten gidiyor o kanser ve tümör meselesi. İnşallah geri gelmez ama galiba gitti o. Hatta o dönem serumla verilen ilacı da kestilerdi. Hapa dönüştü olay. O dönem gayet iyiydi. Hatta New York'un keyfini çıkardım bile diyebilirim. Benim keyfim fotoğraf çekmek. New York'ta bir hayli fotoğraf çektim. İleride bir sergi düşünüyorum. Sonra olanları sırasıyla hatırlayamıyorum. Zaman içinde sağ bacağımda bir ağrı ortaya çıktı. Yaz yaklaşıyordu. Ben gene Türkiye'ye dönmek istedim. Bizim buradaki hekimler, dostlar telaşlandı. Yürüteç verdiler. Şimdi onu kullanıyorum. Anlaşılan bu kanser tümörü dostumuz biraz dolaşmaya başlamış. Şimdi de sağ bacağıma geçmiş. Canım en nihayetinde bacağında olursa biraz sıkıntı verir. Bazen ağrı yapar, yürümeni zorlaştırır. Ama nihayetinde bacak dediler. Yani bacağı hayati bir organ olarak görmüyorlar. İnşallah öyle olsun. Tabii fazla iddialı konuşmak mümkün değil. Ancak Amerika'da da, Türkiye'de de aynı şeyi söylediler. Bacağından bir ameliyat geçirmen lazım. Bir önlem almamız gerekir. Zira ola ki bir aksilik çıkarsa, mesela bir bacak kırılması bizi zorlar dediler. Bacağa bir şey koyuyorlar. O kemiği takviye ediyorlar. Biz döndük Amerika'ya. Aynen bizim buradaki hekimlerin söylediği gibi oldu. Bir ameliyat geçirdim. Esas meseleyi hallettiler. Bacağımı kolay kolay kırılmayacak hale getirdiler. Ama açıkçası o bacağımın normal kullanımını da iade etmediler. O zaman istiyor. Burada bana yardımcı olan çok değerli hekim Sual Tansan henüz bacağı ön plana almayı doğru bulmuyor. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Fizik tedaviye hazır değiliz diyor. Bunu daha ihtiyatlı bir yol olarak görüyor. Gelinen son durumda doğrusu fazla şikayet edecek bir sebebim yok. Benim için çalışmak önemlidir. Sevdiğim işleri yapabilmek, mesela fotoğraf çekebilmek, çocuklarla, torunlarla uğraşmak. Bunların hepsini yapabiliyorum. Sayfa 284'te yer alan resmin yanında şu yazı bulunmaktadır. İsmail Cem'in çok sevdiği torunları. Arkada İsmail Kerim ile İman, önde solda Emine, sağda Yasemin. Sıkıntım olmuyor mu? Sınırlayıcı bir şey olmuyor mu? Olabiliyor. Yürüme hadisesini çok zorladığım zaman oluyor özellikle. Biraz dikkatli olmam lazım. Kendi kendime hatırlatıyorum ama işte o kadar. Yok onun dışında bir sıkıntım. Mevlam ne eylerse güzel eyler. Gazetecilik, radyo, TV yöneticiliği, yazarlık, siyaset, diplomasi, bu alanların hepsinden geçtiniz ve ardınızda iyi izlenimler bıraktınız. Geriye dönüp baktığınızda nasıl bir muhasebe yapıyorsunuz? Verdiğim tüm emeklere helal olsun diyorum. Verdiklerinin karşılığını hayattayken görebilen az sayıdaki mücadele insanından biriyim. Hele şu geçirdiğim hastalık döneminde vatandaşlarımdan olağanüstü yakınlık buldum. Siyasal görüşlerimi paylaşsın paylaşmasın. Vatandaşlarımdan gelen aynı ortak sevgiyi ve ortak duaları yaşadım. Bir mücadele insanı için bundan daha değerli bir karşılık olabilir mi? Pişmanlıklarınız var mı? Evet, muhasebemin eksi tarafında çocuklarıma ve aileme gönlümce vakit ayıramamak, onlarla birlikte olamamak, eğitimlerine, gelişmelerine yeterince katkı yapamamak var. Bir mücadele insanının çocukları olmanın haksız bedeli bu. Allah'tan eşim çok yetenekli bir anne ve bilgili bir insan olarak ailemizde bu açığı kapattı. Bunları söylüyorum da sonra haksızlık mı ediyorum diye düşünüyorum. On binlerce çocuğumuz siyaset suçlusu babalarını hiç göremeden büyüdü. On binlerce aile perişan oldu. Durum böyleyken benim yakınmaya hakkım yok sanki. Son dönem çalışmalarınız neler? Üniversite, yazarlık ve siyaset sürüyor. Bir de her durum ve koşulda devam eden fotoğraf çekme tutkusu. Üç ciltlik dış siyaset çalışmasının sonuna geldim. Üçüncü ciltte Orta Doğu'yu inceliyorum. Bu 16. kitabım olacak. Tamamlanırsa Bilgi Üniversitesi tarafından 2007 sonlarında yayınlanacak. Bilgi Üniversitesi'ndeki görevim çerçevesinde gençlerle sürekli ilişkim oluyor. Onlara öğretiyorum ama en az bir o kadarını onlardan öğreniyorum. Parti çalışmalarına katılıyor musunuz? CHP'de parti meclis üyesi ve genel başkan danışmanıyım. Ancak iyileşme sürecinin zorlukları nedeniyle partiye katkım sınırlı oluyor. Bazı konulardaki düşünce ve önerimi genel merkeze ulaştırıyorum. Doktorum en yoğun biçimde siyasete katılacak konuma gelmekte olduğumu belirtiyor. Ama biraz daha zamana ihtiyacım var. Bir iki ay içinde son kontroller tamamlanacak. Aslında iyiye gidiyor da yürümekte daha bir süre zorluğum olacak. Buna da katlanacağız. Amerika'daki ve buradaki hekim dostlara teşekkür etmek istedim. Teşekkür edecek o kadar çok insan var ki, ola ki bir an için unuturum diye birinin ismini tekrarlayamıyorum. Burada iki konu bence bugün için önem taşıyor. İlki ne yapacağım? Hayatımın bundan sonraki bölümünde ne yapacağım? Tabii bu konularda hiç büyük konuşmaya gelmez ama mümkünse çalışmaya, hayattan keyif almaya devam edeceğim. Burada tabii benim sevindiğim tek bir dostum yok ki hakkında yanılmış olayım. Bu çok güzel bir şey. Bütün dostlarım bana sahip çıktı. Hiçbiri hakkında yanılmamışım. Bütün dostlarım kendilerinden ne bekleyebileceksem çok daha fazlasını bana gösterdiler. Bütün dostlarım, yakın dostlarım, aile çevrem, İstanbul'daki dostlarım. Siyaset biraz acımasızdır. Yani siyasetin bünyesindedir o rekabet, yarışma. Mesela siyaset çevresinden olağanüstü samimiyet ve yakınlık gördüm. Bekliyordum da doğrusu şaşırdım falan dersem yanlış olur. Siyasetin bütün kesimlerinden, benimle birlikte siyaset yapan bütün arkadaşlarımdan hastalığım boyunca büyük destek gördüm. Bana hep sordular bir ihtiyacım var mı diye. Ben de sizin desteğinizden başka bir ihtiyacım yok dedim. Ve o desteği hep verdiler bana. Bunlar çok güzel şeyler. Ben bunları yaşadım. İşte böyle. Hani demişler ya Mevlam bakalım neyler, neylerse güzel eyler. Bu kadar konuştuk, konuştuk da sonuç ne? Sonuçta hayat müthiş bir macera. Her insanın kendisiyle beraber olanlarla paylaştığı, ortaklaşa yaşadığı ve bir bakıma her insanın tek başına üstlendiği bir macera. Ben kendi payıma yapmak istediklerimi yaptım. Bu macerayı çok güzel bir şekilde yaşadım. Tabii zaman zaman zorlukları oldu, sıkıntıları oldu. Ama bunlardan fazlaca şikayet etmeyi de başkalarına karşı haksızlık gibi görüyorum. Çünkü çok insan çok şey çekti Türkiye'de. Bize düşmez kalkıp da kendi sıkıntılarımızı çok fazla abartmak. Bundan sonra benim söyleyebileceğim insanlarımız Türkiye'nin geleceğine güvensinler. Daha dikkatli olsunlar. Kendilerine daha çok inansınlar. Geçmişe, kültürümüze sahip çıksınlar. Ama bunların tek başına yetmeyeceği, dünyaya açıldığımız bir çağda yaşadığımızı da bilsinler. Dileğim toplumun, bireyin bu doğrultuda gelişmesi. Kavga ile hiçbir şeyin çözülemeyeceğinin bilinmesi. Sonuçta biz çok uzun mesafeden geliyoruz. Nereden geliyoruz, nereye gitmekteyiz? Bizim insanlık alemine getirebileceğimiz özgün katkı nedir? Bunları hep değerlendirmek ve düşünmek gerekiyor. Biz bunları yapabiliriz. Ben buna güveniyorum. Topluma güveniyorum. İnsanıma ve insana güveniyorum. Teşekkür ederim. Sayfa 288'de yer alan resmin altında şu yazı bulunmaktadır. Can Dündar ile İsmail Cem, Nehir Söyleşi Maratonu'nun sonunda. Ercan Arslan imzalı son fotoğraf. Veda. Çok ileri bir tarihte, çok yaşlı olarak sessizce ayrılmalıyım. Kimseye pek gözükmeden ve kimseyi rahatsız etmeden. Masamın üzerinde dünden kalan işler, tamamlanmamış yazılar, okunmayı bekleyen kitaplar ve anılar ve umutlar. Filleri kuyruğundan çekerek tepeleri aşırtmaktı görevim. Günler bitti, filler tükenmedi. Ben elimden geleni yaptım. Gerisini siz tamamlayın. Boşa geçmedi hayatım. Daha fazlası olabilirdi ama buna da şükür demeliyim. İşte sevgili dostlar, ben böyle veda etmeliyim. İsmail Cem, New York, 1995. Ek. Bir adam vardı, ufak tefek, sımsıcak. Sanırdım ki eliyle dünyayı kaldıracak. Hep üstüne titrerdim, etrafında gezerdim. Uyumazdım günlerce, hasta olmasın diye. Paltosunu tutardım, kalemini arardım. Bir şeyler ister diye hep gözüne bakardım. Tehlike çanı çalsa ölümüne koşardım. Sakınırdım herkesten, canı yanmasın diye. Sinemaya giderdik, bahçelerde gezerdik. Elimizde makina, fotoğraflar çekerdik. İşkence de olsa cimbom maçı izlerdik. Yalandan alkışlardım keyfi kaçmasın diye. Kocaman adamlardan, demirden silahlardan, dost gibi gözüküp de ayağa bakanlardan, onu susturmak için fırsat kollayanlardan, her şeyden korudum da ondan koruyamadım. Mohaç, 26.01.2007. 1997-2004 arasında koruma müdürü olarak görev yapan Mohaç Levent'in İsmail Cem'in vefatından sonra yazdığı şiir. Kitabın seslendirmesi bitti. Kitap adı Ben Böyle Veda Etmeliyim. Yazarı Can Dündar. Seslendiren Sibel Mutaf. Seslendirme bitiş tarihi 20 Kasım 2008.